Ayrım 3.
Sayfa 31. Yakup Bey, bu sorulara verilen cevapları inceleyerek aslında Recep Bey'in ve Hatice Hanım'ın paradigmalarını anlamaya çalışıyoruz, değil mi? Timur, evet, esas amacımızın ne olduğunu şimdi anlıyorum. Demek oluyor ki kişinin kendini gözlemesi, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varması Hatice teyzemin umurunda değil. Bu tür düşünceler onun dünyasında manidarlığı olan şeyleri temsil etmiyor. Yakup Bey, evet, bu anlayış içinde kızı Ayla ve oğlu Erol'un gelişmesini nasıl yönlendireceğini önceden kestirebiliriz, değil mi? Timur, yani Ayla ya da Erol iş göre gerektiren yazarlık, tiyatro, müzik gibi sanat dallarına yönelirlerse ana ve babaları tarafından sürekli engellenir. Çünkü bu tür eğilimler mevcut kalıplara uymuyor. Yakup Bey, kendi özleriyle bağımsız bir insan olmaya yöneldikleri zaman ana babalarının büyük gazabına uğrayacaklardır. Kalıpların dışına çıkmaya cesaret ettikleri zaman cezalandırılacaklardır. Timur, zavallı Erol, zavallı Ayla. Onları düşününce içim burkuluyor. Psikoloji dalında okuduğum ve sizi tanıma fırsatını bulduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Sizinle daha önceki konuşmalarımız ve hatta her buluşmamız benim bazı kalıplardan kurtulmamı sağlıyor. Dilerim ki herkes sizin fikirlerinizi paylaşabilsin. Yakup Bey, teşekkür ederim. Ana babaları yetişkin çocuk olan tüm çocuklar için aynı şey söylenebilir. Kalıplayan ailelere barınak olan tüm kültürler içinde. Kalıplayan kültürler, aileler, ana babalar yeryüzünde o denli yaygın ki. Zavallı Erol, zavallı Ayla yerine zavallı insanlık demek daha doğru olur. Ancak bu insanlar yaşamlarını böyle sürdürmek zorunda değil. Devam edelim mi? Timur, evet lütfen Yakup Bey, benim için çok öğretici oluyor. Yakup Bey, soru. Değerli değersiz her şeyi biriktirir misiniz? Eski şeyleri atmakta zorluk çeker misiniz? Recep Bey, ben kolay kolay bir şey atmam. Allah'tan o konuda Hatice teyzenle benzeriz. O da kolay kolay atmaz diyor. Hatice Hanım'ın verdiği cevap da bunu onaylıyor. Evet biriktiririm. Neden bilmiyorum. Hiçbir şey atamam. Timur, bu cevapların anlamı ne? Yakup Bey, yetişkin çocuk kendi içindeki psikolojik boşluğu sanki kendisine ait eski eşyaları tutarak telafi etmeye çalışır. Bu nesnelere bir türlü bağımlılık geliştirir. Timur, bunun nedeni nedir? Yakup Bey, çocukluğunda bulamadığı güven duygusunu aşina olduğu eşyaları toplayarak gidermeye çalışır. Şimdi bir başka soruya geçelim. Kendinizi katı ve mükemmeliyetçi olarak görür müsünüz? Timur, sizin verdiğiniz listede bu sorudan önce başka sorular vardı. Ne var ki bunları Recep Enişte'ye sormayı pek anlamlı bulmadım. Hatta sorarsam kızardı diye düşündüm ama Hatice teyzeye sordum. Yakup Bey, o zaman ona sorduğunuz sorulara dönelim. Soru, kendi haklarınızı korumak için konuştuğunuzda içinizde bir suçluluk duygusu hisseder misiniz? Keşke kendime değil karşımdakinin istediğini yapsaydım duygusuna kapılır mısınız? Bu soru Recep Bey'e sormaktan niçin çekindiniz? Timur, Recep Enişte'nin istediği türden erkek adam bu tür içgörüye önem vermemeli. Erkek ne istediğini bilmeli ve istediği şeyi alabilmeli. Bu soruyu sorarsam onun erkekçe tavrından, kişiliğinden şüphe ediyormuşum gibi gelir zannettim. Sormamayı yeğledim. Ayrıca Recep Enişte karşısındaki insanın mevkisinden ve gücünden söz eder diye düşündüm. Yani o güçlü olanın dediğini yapar ama karşıdaki zayıfsa o zaman kendi sözünün yapılmasını bekler. Böyle tahmin ettim. Yakup Bey, pek muhtemelen haklısınız. Öbür yandan Hatice Hanım şöyle cevap veriyor. Kendi istediğim bir şeyde diretirsem sonradan pişmanlık duyarım. Nedamet hissi beni rahat bırakmaz. Esasında öbürünün dediğini yaptığım zaman da içim rahat olmaz. Ne yapayım bilemiyorum. Kendi istediğimi yapsam başkalarının gönlünü kırdım diye suçluluk duyarım. Onların istediğini yapsam hep onların dediği oluyor. Ben de artık ayak paspası olduğum duygusuna kapılır yine rahatsız olurum. Timur, bana niçin böyle olduğunu sordu. Yakup Bey, ne cevap verdiniz? Timur, bilmediğimi söyledim. Öğrenince kendisine söylememi istedi. Sonra kendisiyle konuşmam uygun olur mu? Yani sizden öğrendiklerimi kendisine aktarmamda bir sakınca var mı? Yakup Bey, bu konuşmalarımızı not alıyorsunuz değil mi? Bu konuşmalarımızı da bir kitap haline getirmeyi düşünüyor musunuz? Timur, eğer sizce bir sakıncası yoksa kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Yakup Bey, bence bir sakıncası yok ama sadece benim değil, Hatice Hanım ve Recep Bey'in iznini alman gerekmez mi? Timur, evet zaten izinlerini alıp isimlerini de değiştirmeyi düşünüyordum. Yakup Bey, o halde kitap çıkınca teyzene ver okusun. Kitabı okurken ya da okuduktan sonra anlamadığı yerleri sana sorar. Timur, Hatice teyzemin her iki durumda da rahatsız olmasının nedeni ne? Yakup Bey, aslında Hatice Hanım'ın her iki durumdan rahatsız olması kendisinin her iki ilişkisinin de burada şekil üzerindeki öz ve dış toplumla ilişkileri gösteren okları işaret etti, kuvvetli olduğunu gösterir. Kendi özüne ulaşmak içindeki çocukla ilişki kurmak istiyor. Sağlıklı bir gelişme. Ne var ki bu gelişmenin o kadar kuvvetli olmadığını bir sonraki soruya verdiği cevaptan anlıyoruz. Soru: kendinize özgü bir düşünceniz ya da görüşünüz olmadığını düşünür müsünüz? Bu soruya verdiği cevap, ben neyim ki kendime özgü düşüncem ya da görüşüm olsun? Dediğim gibi, beni kimse hesaba almıyor zaten. Recep'e tek bir söz söyleyemem. Karı kısmının lafını dinlemem ben der çıkar işin içinden. Bak, küçük oğlan bile benim sözümü dinlemiyor. Bu cevap, Hatice Hanım'ın kendiyle ilişkisinin yanı sıra kocası ve çocuklarıyla olan ilişkilerini nasıl gördüğü hakkında bize bilgi veriyor. Timur: Hatice teyze sadece kendini değil tüm kadınları nasıl gördüğünü ya da toplumu nasıl gördüğünü dile getiriyor. Bundan sonraki soru sürekli yetersizlik duygusuna kapılır ve kendinizi eleştirir misiniz idi. Verdiği cevap: Timurcuğum, ben kadınım, erkek değilim ki. Kadın tabii ki yetersiz. Başında bir erkek olması lazım. Allah beni kadın yaratmış. Eksik etek. Neyimi eleştireyim? Kaderim bu benim ifadesi. Sadece kendini değil tüm kadınları kapsıyor. Yakup Bey: gözlemlerinize katılıyorum. Böylesine kapsamlı duygu, düşünce ve davranışlarla karşılaşınca bunların kaynaklarını o toplumun kültüründe ararız. Hatice Hanım'ın içinde yetiştiği ailenin, ailenin içinde yer aldığı toplumun, toplumu kapsayan kültür kalıplarının onun duygu, düşünce ve davranışlarını biçimlemede, daha doğrusu kalıplamada en etkili rolü oynamış olduğu görünüyor. Timur: şöyle bir düşünce geldi aklıma. Bizim kültürde kadın ve erkeğin rolleri çok belirgin biçimde birbirinden farklı olarak tanımlanmış. Bu nedenle kadının yetişkin çocukluğu ile erkeğin yetişkin çocukluğu birbirinden farklı görünümler gösterecektir. Recep eniştenin yetişkin çocukluğu erkeğe yakışan bir yetişkin çocukluk. Hatice teyzenin yetişkin çocukluğu da kadına yakışan bir yetişkin çocukluk. Bana öyle görünüyor. Yakup Bey: evet, katılıyorum. Yani kadın için bir kalıp, erkek içinde farklı bir kalıp geliştirme durumu var. Bu gerçekten önemli bir yön. Tartışma ve değerlendirmeleri yaparken bunu sürekli göz önünde tutulması gerekir. Şimdi müşterek sorulara geldik galiba. Yani hem Recep Bey'e hem de Hatice Hanım'a sorduğunuz kendinizi katı ve mükemmeliyetçi olarak görür müsünüz sorusuna geçebiliriz. Bu soruya verdikleri cevaplarda ikisi arasındaki benzerlik açıkça görünüyor. Her ikisi de yapılan işin mükemmel olmasını istiyor. Recep Bey, yapılan işin mükemmel olması gerekir. Bu konuda müsamaha yok diyor. Sen çok yerinde bir soru yöneltiyorsun. Ayla ya da Erol elinden geldiği kadar çok çalıştığı halde pek iyi alamazsa yine de döver misiniz? Verdiği cevap tamamıyla dış başarıya dönük. Kişinin iç dünyasına, gayretine, içtenliğine ve azmine önem vermeyen bir insanın görünüşünü yansıtıyor. Daha çok çalışsınlar. Neleri eksik? Çalışsınlar. Sınıfta onlardan üstün not alan olmayacak. Timur: Hatice teyzemin verdiği cevap onun çocukluğu hakkında da bir fikir veriyor. Benim annem bana nakış öğretirken ben hata yapınca saçımdan çeker yerde sürüklerdi diyor. Kendisi Ayla'ya dayak atmıyormuş ama Recep eniştenin dayak atmasından memnun. Hatta çocukları dövmeyi kocasının görevlerinden biri olarak görüyor. Yakup Bey, yetişkin çocuklar yetişkin çocuk olan ana babaların ürünüdürler. Eğer normal aile yaşamında bir değişiklik olmazsa Erol ve Ayla da aynı ana babaları gibi düşünmeye ve davranmaya başlayacaklardır. Onların çocukları da kalıplanacak ve böylece kuşaktan kuşağa yetişkin çocukluk semptomları aktarılacaktır. Timur: Ayla ile Erol için ben bir şey yapabilir miyim? Bu çocukların hayatlarının kararmasını istemiyorum. Yakup Bey: bu sorunun altında yatan muazzam sorumluluğun farkında mısınız? Bir anlamda onların ikinci ana babası olmak istiyorsunuz. Timur: onların kendi özlerini bulup kendi yaşamlarını kurmasına, bağımsız, özgür insanlar olmasına katkıda bulunmak istiyorum. Yakup Bey: kendi özlerini bulup kendi yaşamlarını kuran, bağımsız, özgür insanlar olmanın onları daha mutlu yapacağından emin misiniz? Belki de kalıplanmış, ana babasının kalıplarına körü körüne inanan insanlar olarak yetişmeleri onların Türkiye'deki hayatını daha da kolaylaştıracak. Recep Bey ya da Hatice Hanım'dan birinin gelişmiş bir insan olduğunu düşünün. Evliliklerindeki şimdiki dengeyi bulabilirler miydi? Yakup Bey'in bu sözü hem şaşırttım hem de büyük bir karamsarlığa götürdü. Söylediğinde birçok haklı yönler görüyordum. Ama bir insanın kendi özünü anlayarak kendi yaşamını özgürce geliştirmesinin kötü olabileceğini kabul etmiyordum. Ayla ve Erol acı çeke çeke kalıplanırken, insanlık onurları gözümün önünde ayaklar altına alınırken hiçbir şey yapmamamın daha doğru olacağını kabul edemiyordum. Düşündüklerimin ne olduğunu bilmiyordum ama aklıma bir soru geldi. Timur: peki siz bana niçin yardım ettiniz? İlk karşılaştığımız zaman bana el uzattınız, merhaba dediniz ve yaşamımı çok derinlerden etkileyen bir etkileşim içine girdik. Yakup Bey, ben sorumluluğumun bilincindeyim. Bütün istediğim ne yapmak istediğinizin bilincinde olmanız. Timur, aradaki farkı göremiyorum. Siz bana uzandınız, ufkumu açmaya çalıştınız. Kalıplanmış bir insan olmaktan çıkmam için zaman verdiniz, çaba gösterdiniz. Şimdi aynısını ben yapmak istediğim zaman niçin yanlış olsun? Yakup Bey, yanlış yaparsınız demedim. Bu sorunun altında yatan muazzam sorumluluğun farkında mısınız? Bir anlamda onların ikinci ana babası olmak istiyorsunuz dedim. Bence bu konuda sorumluluğunuzun sınırını ve yapacağınız etkinin doğasını bilebilmeniz için zaman henüz erken. İsterseniz sağlıksız kalıplayan aile düzenini inceledikten sonra sağlıklı geliştiren aile düzenini incelemeye başlarız. Bu incelemelerden sonra daha bilinçli olarak kararınızı verebilirsiniz. Timur, bu kadar önemli mi konu? Yakup Bey, insanı temelden etkileyen bir şeyin muazzam bir sorumluluğu vardır. İnsanın bilinci geliştikçe bu sorumluluğun farkına varmaya başlar. Bu konuyu da daha sonra konuşmak üzere şimdi yeni bir soruya geçelim. Yaşamdan ne istediğinizi biliyor musunuz? Yani gönlünüzden geçen hayalleriniz var mı? Bu soruya da her ikisine soruyorsunuz. Recep Bey tamamıyla dış başarı ve kalıplar çerçevesinde cevaplandırıyor. Kendi iç dünyasıyla ilgili hiçbir belirti yok. Herkes nasıl mutlu oluyorsa ben de öyle mutlu olurum. Allah'a şükür bir marketimiz var. Geçimimizi temin ediyor. Bir apartman dairemiz var. Dünya güzeli olmasa da yüzüne bakılacak bir karım var. Şu çocuklara adam edemiyorum. Onlar adam gibi hareket etseler. Hayalle mayalle geçirecek zaman yok. Öte yandan Hatice Hanım iç dünyasının daha çok farkında ama bu iç dünya artık ondan yıldızlar kadar uzak, erişilmez bir dünya. Genç kızken vardı ama artık hayal mayal kalmadı. Alan aldı, satan sattı. Kavga dövüş yaşıyoruz, sırtımız pek, midemize ekmek giriyor. Allah başımızdan eksik etmesin, çocukların başında babaları var. Allah'tan başka ne isteyeyim, halime şükretmem gerek. Görüyorsunuz, genç kızın renkli dünyası cıvıltıları güçsüz de olsa hala yaşıyor. Böyle bir cıvıltıya Recep Bey'de rastlamıyoruz. Timur, bundan sonra gelen porno ile ilgili soruya Recep Enişler'in verdiği cevap, kadınları cinselliklerinin ötesinde kendi kişilikleri ve özgürlükleriyle tanımaya hazır olmadığını gösteriyor. Soru: kadın kıza laf atmaktan hoşlanır mısınız? Cevap: İçimden geçiyor ama bu yaşta bu ortamda uygun değil. Bizimki serbest iş. Markete gelen kadına sunulacak olsam müşteri kaybederim. Adınız çıkar. Soru: porno magazinlere bakmaktan hoşlanır mısınız? Cevap: erkek olup da porno magazinden hoşlanmayan olur mu? Bu da şimdiye kadar Recep Enişte ile ilgili söylenenlerle tutarlı. Ortada beklenmedik bir durum yok. Yakup Bey, bu soruyu teyzenize niçin sormadınız? Timur, zavallı kadın ne diyeceğini şaşırırdı. Çok utanırdı. Ben de çok mahcup olurdum. Yakup Bey, biliyorum, muziplik olsun diye sordum. Hatice Hanım'a kendisinin kim, temel yaşam ilkelerinin ne olduğunu bilip bilmediğini ve hayatın hangi yönde gelişmesi gerektiğini kestirip kestirmediğini sormuşsunuz. Bu soruyu Recep Bey'e sormamışsınız. Timur, sormama gerek yok. Ne cevap vereceğini biliyorum. Ayrıca erkek kısmına sorulacak soru değil bu. Yakup Bey, teyzenizin verdiği cevabı önceden kestiremediniz mi? Kalıplanmış insanın vereceği en kalıp cevaplardan biri. Ben kim olduğumu biliyorum. Kocamın karısı, çocuklarımın anısıyım. Temel yaşam ilkeleri ne demek? Onu pek kestiremedim. Hayatım hangi yönde gelişecek onu da bilemem. Kaderimiz neyse olacak. İnsan alnına yazılanı yaşar. Onu değiştirmek elimizde değil. Bu cevapta kendisi yok. Evli, iki çocuklu bir kadın sınıfının kategorik cevabı var. Kalıplanmış insanların en temel özelliklerinden biri. Gerçekte kimseye güvenmemeleridir. Bundan sonraki soruya verdikleri cevapta bu açıklıkla görülüyor. İnsanlara güvenir misiniz? Hem Recep Bey, kendim de dahil hiç kimseye güvenmem, hem de Hatice Hanım, Allah kimseye muhtaç etmesin. Elden ayaktan düşsem Recep de bir tekme vurur, çocuklar da. Hiçbirine güvenmem diyerek gerçekte kimseye güvenmediklerini açık seçik belirtiyorlar. Tabii bu güvensizliğin verdiği bir iç yalnızlık var. Kalıplanmış insanın iç yalnızlığı ömür boyu devam eder. Timur, insan büyüdükçe daha da acı geliyor. İçimi sızlatıyor onların durumu. Yakup Bey, gerçekten içler acısı. Tabii görene bilene. Onlar hiçbir şeyin farkında değil. Ayrıca bu durumun değişmemesi için ellerinden geldiğince çabalarlar. Ne bu durumun farkına varmak isterler ne de değişmek. Timur, çok ilginç. Anlamakta güçlük çekiyorum. Yakup Bey, daha önceki konuşmalarımızda paradigmayı değiştirmenin zorluğundan söz etmiştik. Hatta kişilerin paradigma tutkunluğu geliştirdiğini söylemiştik. İşte bu da bir tür paradigma tutkunluğu. Timur, Evet anlıyorum. Sigara konusunda erkek ve kadın arasındaki davranış farkını görüyoruz. Recep Bey sigara tutkunluğunu kendi iradesinden daha güçlü görüyor. Çocukların odasında sigara içmeme gibi çocuklarının ya da karısının sağlığı ile ilgili bir davranış değişikliği yapmak ise aklına bile gelmiyor. Yakup Bey, yalnız kalmaktan hoşlanır mısın sorusunun niçin sorulduğunu anladınız mı? Timur, kalıplanmış insan psikolojik bakımdan zaten çok yalnız. Onun için sosyal bakımdan yalnız kalmak istemez. Çevresine sürekli insan bulundurmak ister. Yakup Bey, gerçekten de öyle. Hem Recep Bey'in yalnız kalmaktan nefret ederim ve yalnız kalmamak için elimden geleni her şeyi yaparım. Hem de Hatice Hanım'ın çocuklar okula gidince sakinlik hoşuma gidiyor ama biraz sonra sıkılmaya başlıyorum. Sıkılınca komşuya giderim cevapları bu görüşü destekliyor. Timur, başkalarını dinlerken onların ne söylediğine mi yoksa söylenilen sözlerin arkasındaki niyete mi bakarsınız soruyla neyi yakalamaya çalışıyoruz? Yakup Bey, yetişkin çocuk başkasına kolay kolay güvenmediği için insanların söylediklerinin onların gerçek duygu ve düşüncelerini yansıttığını kabul etmez. İnsanların art niyetli olduklarını düşünür ve sürekli kuşkuludur. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Kişinin çok önemli miktarda psikolojik enerjisini alır. Kalıplanmış kişilerin yaratıcı olmamalarının birçok nedeni arasında psikolojik enerjinin sürekli savunma için harcanması da yer alır. Timur, gerçekten de Recep enişte başkalarının ne söylediğine değil neyi kastettiğine önem verir ve cevabımı ona göre veririm. Arif olan anlar demişler. Biz de kendimize göre ariflik yaparız diyerek sizin dediğinizi doğrulayan bir cevap veriyor. Hatice teyze, tabii sözlerin arkasındaki kasıta bakmam lazım diyerek yine aynı doğrultuda cevap veriyor. Yakup Bey, zannederim sorduğunuz soruların neleri keşfetmek istediğini anlamış durumdasınız. Hemen hemen her soruda kalıplanmış insan kendi özüyle olan ilişkisinden çok, dış dünya ile başkalarının beklentileriyle olan ilişkisine daha çok önem verir. Yaşamında baskın olan toplumun kendinden beklediğidir. Bu beklentileri sürekli birinci planda tuttuğu için iş dünyasında olup bitenleri ikinci plana atar. Recep Bey'in ve Hatice Hanım'ın cevaplarından erkek ile kadının konu ve derece itibariyle birbirinden farklı kalıplar olabileceğini görüyoruz. Örneğin, grup içinde olduğunuz zaman gruptakilerin çoğunluğu yönünde fikirlerinizi değiştirir misiniz sorusuna Recep Bey, grupta kimlerin olduğuna bakarım. Mevki sahibi, hali hatırı sayılır insanlar varsa onların dediklerine dikkat ederim diye cevap verirken, Hatice Hanım, Recep'in bulunduğu bir toplantı ise ağzımı açmam, ayıp olur. Kendi samimi arkadaşlarım arasında isem sorarım. Duruma bağlı, yabancılar arasında pek soru sormam utangacımdır diyerek erkek ve kadının farklı beklentilerin kalıpların etkisi altında olduğunu göstermektedir. Timur, anne ve babanıza kendinizi yakın hisseder misiniz sorusuna verdikleri cevapta kişilerin özlerinin işin içine girdiği özel bir ilişkiden çok kültürel kalıpların baskın olduğu görünüyor. Bu kalıpsal ilişkiyi Recep enişte, kendilerine saygım vardır. Allah razı olsun bizi büyüttüler. Babamdan hala korkarım ve onun yanında ayak ayak üstüne atamam. Annemden çok dayak yedim ama ondan korkmam. Yaşlanıp elden ayaktan düşerlerse üzerimize düşen görevi yaparız şeklinde ifade ederken Hatice teyze, insan anasını babasını sevmez mi? Pek yakın hissetmem ama saygım vardır anneme babama. Allah razı olsun beni büyüttüler diyerek belirtmektedir. Diğer soruları da kısaca gözden geçirerek kalıplanmış insanların acıma ve sevgi duygularını birbirlerinden pek ayırt edemediklerini gözledik. Kalıplanmış insanın mükemmeliyetçi olduğunu yeniden vurguladık. Yakup Bey, ben kalıplanmış insan ve yetişkin çocuk kavramlarını aynı anlamlarda kullanıyorum. Umarım bu sizi yanıltmaz diye beni uyardı. Kendisi söylemeden bunun farkına vardığımı söyledim. Önümüzdeki buluşmada yetişkin çocukların bazı tipik davranışlar üzerinde durmak istiyorum. Ayrıca bugün çizdiğimiz şekli biraz değiştirerek dış dünyayı, toplumu, başkalarının beklentilerini kişinin içine yerleştirerek yeniden çizeceğiz dedi. Önümüzdeki perşembe günü buluşmaya karar verdik. Ihlamurum bitince ayrıldım. 5. İç çocuk, iç ana baba. Yakup Bey'le konuşmamdan sonra aldığım notlar üzerinde çalıştım. Hatice teyzem merakla, benim kişiliğimi öğrendin mi, bana söyleyecek misin diye sordu. Aslında bu soruyu sormasını istemiyordum ama kendisine söz vermiştim. Mutlaka bir cevap vermem gerektiğinin farkındaydım. Yakup Bey'in tavsiye ettiği gibi cevap verdim. Hatice teyze, ben bu konuda bir kitap yazmaya karar verdim. Bu kitap yazılınca sana vereceğim, o zaman bu kitaptan geniş bilgi alır, daha ayrıntılı olarak öğrenirsin dedim. Hatice teyzem sözlerimi pek gerçekçi bulmayarak birkaç soru sorup ondan sonra kitap mı yazılırmış dedi. Ancak bu konuyu pek tartışmak istemediğimi fark ettiği için pek üstelemedi. Perşembe gününü sabırsızlıkla bekledim. Yakup Bey her zamanki güreş yüzüyle beni bekliyordu. Çay evindeki masamıza oturduk. Daha önce çizmiş olduğu bir şekli önüne koydu. O anda ne kadar mutlu olduğumu hissettim. Güzel bir Mayıs günüydü. Güneş ışıl ışıldı. Çok şükür sağlıklıydım. Yakup Bey gibi bilge bir insanla dostluğum vardı ve bana zaman vererek önemli şeyler öğrenmeme olanak sağlıyordu. İçimdeki mutluluğun farkında olarak onun hazıyla masanın üstündeki şekle baktım. Daha önce üzerinde konuştuğumuz kişinin iç dünyasıyla olan ilişkilerini gösteren şekildi. Yakup Bey bugün yeniden bu şekilden söz edeceğiz diyerek konuşmaya başladı. Dış dünyayı, toplumu, kültürü genellikle ana baba temsil eder. Çocuk büyürken ana baba onun sosyalleşmesinin türünü ve derecesini, yeni deyimiyle sosyalleşmenin niteliğini ve niceliğini önemli ölçüde etkiler. Çocuk içinde yaşadığı toplumun değerlerini, beklentilerini, doğru ve yanlışı ana babasından öğrenir. Zamanla ana baba toplumla, kültürle, sosyal yaşamla ilgili beklentileri temsil eden simgeler haline dönüşür. Çocuk ana babasını içerikleştirerek içinde taşımaya başlar. İç ana baba çocuğun yaşamının sürekli bir parçası olur ve toplum kurallarının bekçiliğini yapmaya başlar. Çocuk toplum kurallarına uymayan bir şey yaptığı zaman iç ana baba onu suçlu hissettirir. Bu nedenle çocuğun iç ana babasıyla ilişkisinin kuvvetli ya da zayıf olmasından söz edebiliriz. Çocuğun doğuştan geliştirmeye başladığı kendine özgü bir psikolojik yaşamı vardır. Psikolojik yaşamının farklılık ve karmaşıklığında çocuk kendi özelliğini, tekliğini ve emsalsizliğini bulur. Bu öze iç çocuk adını veriyoruz. Eğer ana baba çocuğun özünü besler, geliştirir ve yardımcı olursa iç çocuk sağlıklı gelişir. Demek oluyor ki her insanın içinde bir iç çocuk, bir de iç ana baba vardır. İç ana baba ve iç çocuk birbirleriyle iletişim halindedir. Eğer çocuk sağlıklı bir gelişim ortamında büyümüşse, iç çocuk ile iç ana baba arasındaki iletişim karşılıklı saygıya ve sevgiye dayanır. Her iki taraf birbirini dinler ve birbirlerinin isteklerini ciddiye alarak, önemseyerek bir denge kurmaya çalışır. Diğer yandan çocuk sağlıklı bir gelişim ortamında büyümemişse iç çocuk ile iç ana baba arasında iletişim karşılıklı saygı ve sevgiye dayanmaz. Denge ya iç ana baba lehine ya da iç çocuk lehine bozuktur. İç ana baba iç çocuğu tam baskısı altına almış ve iç çocuğu tamamıyla sindirmişse onu hemen hemen yok sayar. Ya da iç çocuk iç ana babanın denetiminden tamamıyla çıkmıştır ve iç ana babayı yok sayar. Her iki durumda sağlıksız bir psikolojik yaşama işaret eder. Şekil 5.1. Her insanın içinde bir iç çocuk, bir de iç ana baba vardır. İç çocuk kişinin özünü, iç ana baba toplumun beklentilerini simgeler. Büyük bir daire çizilmiş, altında ego sınırı yazılı. Elips şeklinde bir bilinç çizilmiş dairenin içine, daire şeklinde bir iç çocuk çizilmiş, daire şeklinde de bir iç ana baba çizilmiş. Bu üç veri üçgenin köşelerine yerleştirilmiş ve bunların karşılıklı etkileşimleri çizilmiş oklarda. Bilinç ve iç çocuk arasında karşılıklı bir ok var. Bilinç ve iç ana baba arasında karşılıklı bir ok var. İç çocuk ve iç ana baba arasında karşılıklı iki ok var.